Ayrım 18. Bir olay, bir belge. Uğur Semerci, 12 Mart 1971 tarihli Muhtıra yayınlandığında pilot üsteğmen olarak görev yapmaktaydı. Semerci bugün emekli üsteğmendir ve yaşamın son 3 yılı acı ve yoksulluk içinde geçmiştir. Neden mi? Öykümüzün kahramanı Ankara'da Kara Kuvvetleri Havacılık Okulu'nda kurs görürken 5 arkadaşı tarafından ihbar edilerek tutuklanır. Genç üsteğmen arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada gerçek suçlunun Demirel olduğunu söylemiştir. Önce gözaltına alınır Semerci, sonra da tutuklanır. Hakkında komünizmi övme ve suç olan fiili övme suçlarından dolayı kovuşturma açılır. Önce kendisini ihbar eden sayın muhbir vatandaşları tanıyalım. Pilot Yüzbaşı Adil Bozkurt, Pilot Üsteğmen Sefer Bilgin, Pilot Üsteğmen Beşer Culha, Pilot Üsteğmen İlhan Efe, Pilot Üsteğmen Taci Gökalp. Üsteğmen Uğur Semerci yapılan duruşmalar sonunda Ankara Sık Yönetim Komutanlığı Üçnoğlu Askeri Mahkemesi tarafından Türk Ceza Yasası'nın 142'ye 4. maddesi gereğince komünizmi övme suçundan 17 ay 15 güne mahkum olur. Sanık bu karar için askeri yargıtaya başvurur. Askeri Yargıtay 3. Dairesi mahkumiyet hükmünü esastan bozar. Sonunda karar Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'na gelir. Daireler Kurulu 22.9.1972 tarihinde mahkumiyet hükmünün yasal dayanaktan yoksun olduğuna karar verir. Artık Üsteğmen Uğur Semerci beraat etmiştir. İş bununla bitmemiş, Milli Savunma Bakanlığı Uğur Semerci'yi emekliye sevk etmiştir. Beraat etmesine rağmen hiçbir yerde iş bulamamıştır Üsteğmen. İşsiz ve aç kalmıştır son 3 yıl. Türk ulusu adına karar veren mahkemelerde beraat kararı alan bir yurttaşımızın eski görevine dönmesi yasa gereği değil midir? Öyledir ama Türkiye'de yürürlükte olan 12 Mart hukuku bunlara izin vermemektedir. Olay bu. Gelelim belgeye. Semerci'nin dava dosyasında çok ilginç bir yazılı emir de çıkmıştır. Evet, tarihi ve sayısı ile birlikte okuyalım bu emri. O tarihlerde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Faruk Gürler Paşa'mız bakın ne demiş. 1. Üsteğmen Uğur Semerci, parantez içinde 1965'e 12'nin, Ankara Sık Yönetim Mahkemesi'nce komünizm propagandası yapmak ve kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça övme suçundan tutuklanmasını yapanları, mevcut ihbarlarla sağlayan aşağıdaki kimlikleri yazılı olanları, vatansever hareketlerinden dolayı takdir ve teşekkürlerimi bildiririm. 2. Milletimizin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasını amaç edinmiş cumhuriyete, demokrasiye bağlı komutanlarına inanmış silahlı kuvvetlerimiz içerisinde az da olsa menfur düşünceliler çıkabilir. Bunların derhal ve en yakın komutana bildirilmesinin bir vatanseverlik borcu olduğunu bu vesileyle kara kuvvetleri mensuplarına bir defa daha hatırlatmayı faydalı görmekteyim. Bu emir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 Kasım 1971 gün ve per parantez içinde 3059-13-71, Disipmor 1KS parantez içinde 31-34-256 tarih ve sayılıdır ve yukarıdaki satırların toplu olarak er ve subaylara okunması da istenmiştir. Emir toplu olarak okunmuştur günlerce. Bir sanık hakkında yargılama başlayınca hiçbir makam ve organ emir veremez, genelge gönderemez. Görülmekte olan bir mahkeme hakkında da hiçbir yorum yapılamazmış. Geçelim bunları. 27 Mayıs'tan sonra kurulmuş bütün cuntalara girip çıkmış olan Gürler Paşa kendisini demokrasiye bağlı komutan sayıyormuş. Buna da önem vermeyelim. Haydi, ne diyelim öyleyse? Üsteğmen Uğur Semerci iki çocuğu ile yıllarca acı ve yoksulluk içinde kıvranmıştır. Hepimiz susalım. Paşa Hazretleri sıhhat ve afiyette ya, bu bizlere yeter mi diyelim sadece? Yeni Ortam 3 Temmuz 1974 Bayar Örneği. Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, siyasal haklarına kavuşturulduktan sonra senatoya girmeyi reddetti. Bayar açıklamasında, tabii senatörlük ve benzeri sıfatların gerçek demokrasi esaslarıyla telifini güç buluyorum demektedir. Bayar kendi tutumunda haklıdır. Bu eleştirisiyle 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana izlediği tutarlı davranışlarına bir yenisini daha eklemiştir. Çünkü Bayar 1961 Anayasası için 27 Mayıs Anayasası beynelmilel komünizmin anayasasıdır demektedir. Bayar'ın tabii senatör ve benzeri sıfatları tanımı üzerinde durmak gerekir. Tabii senatörler Bayar yönetimini ihtilalle deviren ve DP yöneticilerini yargılatan eski ihtilalcilerden oluşmaktadır. Bu kurula eski cumhurbaşkanı da katılmaktadır. Şu anda tabi senatör sıfatını kullanan eski cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da istemeyerek de olsa 27 Mayıs ihtilalinde görev almıştır. Bayar'ın kendisini deviren, yargılatan, ellerine kelepçe vurdurup ölüm hücrelerine yollayan, sonradan ölüm cezasını affeden 27 Mayıs devrimcileriyle aynı kurulun çatısı altında yasama görevi yapması beklenemez. Bu duyguyu olağan karşılıyoruz. Bayar'ın tabii senatörlerden ayrı olarak kullandığı benzeri sıfatlar, Cumhurbaşkanlığı kontenjan senatörlüğünü kapsamaktadır. Bayar, yurttaşın oyu olmaksızın atama yöntemiyle belirlenen parlamento üyeliğine karşı çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Fahri Kurutürk de bulunduğu yüce makama kontenjan senatörlüğü yolu ile gelmiştir. 12 Mart 1971 tarihli muhtıranın imzacılarından eski Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler, eski başbakanlardan Nihat Erim, Naim Talu, eski bakanlardan Mehmet İzmen, Fethi Çelikbaş, Sabahattin Özbek, Selahattin Babiroğlu, Ömer Derbil de kontenjan senatörleri olarak görev yapmaktadırlar. İşte Bayar, bütün bu politikacıların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimini gerçek demokrasiyle bağdaştıramadığını ileri sürerek kendisine uzatılan koltuğu elinin tersiyle itmektedir. Eski Cumhurbaşkanı şimdi ilerlemiş yaşına rağmen bugün Demokratik Parti'nin özlediği sağ cephe liderliği için çalışmalara girişecek ve Beynelmiler Komünizmin Anayasası olarak adlandırdığı 1961 Anayasası'nın tümüyle değiştirilmesini isteyecek ve seçim meydanlarında "Tabii senatörlük ve kontenjan senatörlüğü demokratik ilkelere aykırıdır" yollu söylevler verecektir. Bütün bu görüşlere karşı 1961 Anayasası'na sahip çıkanlar gereken yanıtları vereceklerdir. Bayar'a Milli Birlik Grubu bir açıklama yaparak Bayar döneminin gerçek demokrasiyle bağdaşmayan antidemokratik bir yönetim olduğunu ve bu nedenle devrildiğini ileri sürerek anayasanın referandum yolu ile halk onayından geçtiğini anlatacaklardır. Tabii senatörler de kendi açılarından haklıdır. Haksız olan kim? Düşünelim. Acaba kontenjan grubu adına Profesör Nihat Erim Bayar'ın 27 Mayıs Anayasası Beynelmiler Komünizmin Anayasasıdır savına karşı 1961 Anayasası demokratik bir anayasadır derse Bayar ve yandaşları haklı olarak siz değil miydiniz bizden önce bu anayasayı değiştirmek için teşebbüse geçen, siz değil miydiniz bu anayasayı hazırlayanları ve savunanları teker teker cezaevlerine yollayan diyebileceklerdir. Haksız olanlar 27 Mayıs Anayasası'nı değiştirenlerdir. Bayar, Türkiye'de 1950-60 döneminde uluslararası kapitalizmin işbirlikçi yönetiminin başıdır. Bayar-Menderes yönetimi bu işbirliğini emekçi halkı ezerek, kitlelerin istemlerini saptırarak, tam anlamıyla ülkede burjuva diktası kurarak bu diktayı sürdürmüştü. Bu dönemin Türk halkına neler getirip neler alıp götürdüğü artık siyasal belgeleriyle ortadadır. Bütün bu konuların tartışılması şimdiye kadar yapıldı, bundan sonra da yapılacak. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın tutumunu serin kanlı gözlemlerle değerlendirelim. Bayar, kendisini iş başından uzaklaştıran dönemi meşru bir yönetim olarak görmektedir. Bununla da yetinmemekte 1961 Anayasası için Beynelmiler Komünizmin Anayasasıdır demektedir. Bayar kendi açısından haklı ve tutarlıdır. Kendi hesabına göre 27 Mayıs devrimini komünistlikle suçlayarak meşruiyetini kanıtlamaya çalışıyor. Türkiye'de işbirlikçi yönetimin simgesi olan Bayar'dan başka politikacıların da alacakları önemli dersler vardır. Bayar hiçbir zaman parlamento ve iktidarı suçladıktan sonra aynı parlamento ve iktidarın desteğini alarak cumhurbaşkanı olmak istememiştir. Bayar hiçbir zaman Cumhuriyet'in geleceğini ağır bir tehlike içine düşürmekle suçlandırıldığı hükümetinin imzaları ile en yakın arkadaşlarını feda etmemiştir. Bayar hiçbir zaman anayasada yer alan reformların Atatürkçü bir görüşle ele alınmasını istedikten sonra bütün Atatürkçüleri, bütün 27 Mayısçıları cezaevlerine yollayan yönetimin kuvvetli adamı olmamıştır. Bayar, hiçbir zaman görev aldığı bir ihtilalin getirdiği anayasanın değiştirilmesini göz yummamıştır. Demokrat Parti döneminin zorba başı her yönüyle eleştirilebilir. Fakat hiçbir zaman 12 Mart yönetiminin büyükleri gibi çelişkilerle zedelenmemiştir. Bayar örneği bazılarımızı düşündürmekte midir acaba? Yeni Ortam 1 Mayıs 1974. Perde kalkmalı. Kurtul Altuğ, sahibi bulunduğu dergide 27 Mayıs'tan 12 Mart'a başlıklı bir yazı dizisi yayınlamaktadır. Bu dizide birçok olay, bazı bilgi ve belgelerle ortaya konulmaktadır. Altuğ, bugünlerde 12 Mart öncesi olaylarını anlatmaktadır. Yazıdan alınan şu bölümü birlikte okuyalım. Kabibay bir ihtilali gerekli görüyordu. Hem de yakın. Eski ihtilalci, ordu içindeki eski arkadaşlarıyla sıkı temas halindeydi. Sonradan Muhsin Batur bu temasları bana nakletmiştir. Kabibay bir köklü devrim istiyordu ve diyordu ki, Türkiye'de devrim, devletin genel düzenini değiştirmeden amacına ulaşamaz. Ne kadar sol birikim hazırlarsanız hazırlayın, eğer o birikim devletin başındaki devrimcilik, yani sıfır olan katsayı ile çarpılırsa, sonuç yine sıfır olur. Kabibay, Cevdet Sunay'ın başında olacağı hiçbir devrim hareketinin başarıya ulaşamayacağını anlatmak istiyordu. Kabibay haklı çıktı. Bir bölük daha aktaralım. Kabibay'ın evine gidenler gidişe çare arayanlardı. Nihat Erimler, Kemal Satırlar, İsmail Ararlar, Sadi Koçaşlar, Mucip Ataklılar, Cemal Madanoğlular, Talat Turanlar, Numan Esinler, Kabibay'ın evinde sık sık toplandılar. Hiç kimse harekatın ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyordu. Kabibay müstesna. Kabibay'ın evinde toplananların adlarına dikkat edin. Bunlardan bir kısmı 12 Mart sonrasında kuvvetli ve inandırıcı etiketiyle başbakanlığa oturtulmuş Nihat Erim, Balyoz Harekatı spikeri Sadi Koçaş ve 12 Mart'ın işkence evlerine gönderip anayasa düzenine karşı gösterilerek yargılanan Talat Turhan, Numan Esin ve Cemal Madanoğlu ve parlamento kürsülerinde sıkı yönetimlerin gerekçelerini açıklayan İsmail Arar ve Ecevit'i komünistlikle suçlayıp Feyzoğlu'nun partisinde el pençe divan duran Kemal Satır. Bir ihtilali gerekli gören, harekatın ne zaman yapılacağını bilen Orhan Kabibay da bu toplantılarda ev sahipliği yapmış. Sonra da arkadaşları işkence evlerinde canavarlarla boğuşurken, işkence iddiaları komünistlerin yalanıdır diyen Ferit Melen'in Turhan Feyzoğlu'nun partisine kapağı atmış. Bu mudur ihtilalcilik, bu mudur devrimcilik, bu mudur arkadaşlık? Bütün bunlar kendilerinin bileceği iş. Biz bir başka konuyu açmak istiyoruz. 12 Mart nasıl gerçekleşti? 15 Mayıs günü silahlı kuvvetlerden çıkarılanlar kimlerdi? Bu subayların gerçekleştirmek istedikleri neydi? 12 Mart'tan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştı? Kimler bu hazırlıklara katılmıştı? Gürler ve Batur'un bu hazırlıklardan haberi var mıydı? Orhan Kabibay'ın bu çalışmalardaki payı ve etkisi neydi? 12 Mart'tan önceki bir hafta nasıl geçti? Nihat Erim'in bu işlerle ilgisi nasıl açıklanabilir? Kabibay hem sağ hem sol juntanın bir kilit adamı mıdır? 12 Mart'a gelen günlerde yerli ve yabancı bazı çevrelerle 12 Martçıların yurt içinde ve dışında temasları olmuş mudur? Bütün bunlar ve daha birçok soru karşılık beklemektedir. Bunlar cevaplandırılmadan 12 Mart'ın üzerinden sır perdesi kaldırılamaz. Bu yapılmadıkça da yakın geçmişin olayları gereği gibi aydınlanamaz. Bütün bunlar açıklanmalıdır. Herkes 12 Mart'ın öncesi ve sonrasını bilmek istiyor. Hiç kimse susma hakkına sahip değildir. Çünkü 12 Mart'tan sonraki anayasa suikastçılığı, devrim düşmanlığı, haşhaş yasakları, işkence sadistliği, bütün bu soruların kamuoyu önünde cevaplandırılması ile açıklığa kavuşacaktır. İşkenceciler kimlerdir? Hangi cuntadan emir almışlardır? Haşhaş yasağı hangi ilişkiler sonunda kabul edilmiştir? Anayasa değişiklikleri önce kim tarafından önerilmiştir? 12 Mart operasyonlarını düzenleyenler kimlerdir? Garip işler olmuş Türkiye'de. Bakınız Orhan Kabibay adındaki bir eski ihtilalci evinde toplantılar yapıyor. Bu toplantılara katılan Nihat Erim, sonradan demokratik düzeni koruma gerekçesi altında ülkenin bütün aydınlarını cezaevlerine, işkence evlerine yolluyor. Aynı eve gelip gidenler de en ağır işkencecilerle konuşturulmak isteniyor. Neden bütün bunlar? Hangi cuntalar çarpışmıştır bu işler için? Açıklansın bütün bunlar. Kim, neyin nesi öğrenelim. Bilemeyiz, yoksa bütün bu açıklamalar milli bütünlüğümüzü zedeler mi? Devletliler, kudretliler, etkililer, yetkililer, eskiler, yeniler, ne dersiniz? Ve ne dersiniz ey kapalı kapılar ardındaki devrimciler? Yeni Ortam, 20 Ekim 1974. Nankörlük. Demirel'in sağ kolu bir günlük gazete için, CIA Demirel'i yıkmak için harekete geçti başlığı ile çok şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Ardından da 12 Mart'ı CIA yaptı diyerek bir başka savda ileri sürdü. Gazeteye göre Demirel 12 Mart'tan önce anti-Amerikan bir tutum takınmış, Bu nedenle kendilerine Brüksel generalleri adı takılan NATO'cu generallerce düşürülmüş. Demirel politika sahnesine Başkan Johnson ile kol kola çektirdiği fotoğraflarla çıktı. Bugünkü yerini ise "beni CIA yıkıyor" diye koruma çabasındadır. Bu gelişmeler üzerinde duralım biraz. 12 Mart darbesi yapıldıktan 3 gün sonra silahlı kuvvetlerden tüm General Celil Gürkan ve arkadaşları disiplinsizlik nedeniyle emekliye sevk edilmiş ve bu kararname Süleyman Demirel ve bakanlarının imzasıyla yürürlüğe sokulmuştur. Yani 12 Mart muhtıracıları daha ilk andan başlayarak Demirel ve partisi tarafından açıkça desteklenmiştir. Bundan sonra yeni hükümetin kuruluşu, güven oyu alışı, anayasa değişiklikleri, sıkı yönetim ilanı, cezaların infazı gibi konularda Demirel 12 Mart'ın bütün eylem ve işlemlerine sahip çıkmış, bu dönemin politikasını var gücüyle desteklemiştir. Şimdi 12 Mart sonrasının politik ve hukuksal bütün sorumluluğunu taşıyan Bay Demirel, 12 Mart'ı CIA yaptı diyorsa, biz de 12 Mart'ı CIA yaptıysa sizler de sürdürdünüz diyebiliriz. 12 Mart'ın ana hedeflerini paylaşan, ülkede Amerikan emperyalizmine karşı olan bütün devrimcilerin ezilmesine alkış tutan ve bunlara vatan haini diyen Bay Demirel'in şimdi işin içinden sıyrılması mümkün müdür acaba? İşin bir yanı böyle, bir başka yanı ise iyice düşündürücüdür. 12 Mart muhtıracıları, Süleyman Demirel yönetimine karşı gerek silahlı kuvvetler içindeki hoşnutsuzluğu gidermek, gerekse ülkedeki devrimci birikimleri bastırmak için eyleme geçmişler ve anayasa dışı bir yol seçerek Demirel'i düşürüp yerine Nihat Erim'i geçirmişlerdir. Muhtıradan sonra Demirel'in bütün suçları unutturulmuş, devrimci gençler, ilerici aydınlar, yazarlar, öğrenciler birer birer toplanarak cezaevlerine kapatılmıştır. Böylece suçlarından arındırılmış Demirel yerine suç ve suçlular yaratılmıştır. Bu olayları bir kurmay inceliğiyle düzenleyen General Gürler de AP oylarına güvenerek Cumhurbaşkanı olmak istemiş fakat Ecevit'in soylu direnişiyle bu amacına ulaşamamıştır. İşte şimdi 12 Mart'tan sonra korunan ve kullanan Demirel, düne kadar destekleyip alkış tuttuğu generalleri "beni yıkan CIA'dir" diyerek suçlama yolunu bugünkü politik çıkarlarına uygun görmektedir. Bu generaller Demirel'in bu tutumunu da gördükten sonra işkence evlerine gönderilen şerefli tüm generalleri, kurmay subayları, genç üsteğmenleri, öğrencileri, yazarları, aydınları, ülkedeki bütün namuslu insanları birer birer düşünüp vicdan muhasebesi yapmalıdırlar. O günlerde bütün devrimcilerin üzerine cezaevi duvarları örülürken, kendilerine haş taşıyan Demirel'in bugün "siz CIA planına göre beni düşürdünüz" demesini bilmem nasıl yorumlamaktadırlar. Bu bir ibret dersidir. Düşünmek, düşünmek ve anlamak gerek. General Memduh Tamat, siz o günlerin Genelkurmay Başkanıydınız. 12 Mart muhtıracılarından birisiniz. Şimdi dolgun ücretle görev yaptığınız bankanızdan izin alarak Demirel'in suçlamalarını cevaplandırınız. General Faruk Gürler, 12 Mart'ın öncesi ve sonrasının kurmayları ve baş mimarı sizsiniz. Susmayınız ve bu ağır suçlamaya karşılık veriniz. Sizin bildikleriniz çok önemlidir. Konuşunuz. Uçan General Muhsin Batur, şimdi kontenjan senatörüsünüz. Güvencelisiniz. 12 Mart öncesi odanızdaki tartışmaları sizinle birlikte çok kişi de biliyor. Bir gün onlar da konuşacak. 12 Mart'tan sonra bütün olup bitenlerden siz de sorumlusunuz. Demirel'i cevaplandırınız. Amiral Eyicioğlu, siz de muhtıraya imza atıp köşenize çekiliverdiniz. Şimdi ise büyükelçi olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Demirel size hakaret ediyor. Susmayınız. Sizi konuşturabilmek için ille de bir muhtıra mı gerekiyor? Muhtırasız konuşunuz. Yeni Ortam, 5 Ekim 1974. Ayrım sonu.